Ayrım 7.
Her ne kadar karısı bu tür nüktelere alışık idiyse de bu biçimde konuşulmasına sinirlendi. Kendisini avutmak için Julien'in yüzüne baktı. Julien dünyanın en çirkin erkeği olsaydı o anda Madame de Renal'in yine hoşuna giderdi. Saraylı kimselerin davranışlarını taklit etmeye pek özen gösteren Monsieur de Renal, ilkbaharda havalar düzelir düzelmez Vergi'ye taşındı. Bu köy Gabriel'in yürekler acısı macerası ile ünlüdür. Dipnot, Gabriel, Vergili kadının başından geçenleri nakleden eski bir manzum öykü. 16. yüzyılda 1. François'ın kız kardeşi Marguerite de Navarre, Hetameron adlı öykülerinden birinde bu maceradan söz eder. Dubelli bu konuyu ele alarak bir trajedi yazmıştır. 1804'te Stendhal bu eseri seyretmişti. Eski Gotik Kilisesi'nin seyrine doyulmayan harabelerinden birkaç yüz adım ötede Monsieur de Renal'in dört kuleli bir şatosu ve Tüileri Sarayı'nın bahçesi gibi düzenlenmiş, etrafında sık incirlerin oluştuğu çitleri ve yılda iki kez budanan kestane ağaçlarının sıralandığı yolları olan bir de bahçesi vardı. Yanında elma ağaçları olan bir tarla, gezi vazifesini görürdü. Yemiş bahçesinin bir ucunda 8-10 tane haşmetli ceviz ağacı vardı. Bunların görkemli dalları belki de 80 ayak yükselmekteydi. Şu kahrolası ceviz ağaçlarının her biri bana yarım dönüm arazinin vereceği ürüne mal oluyor. Öyle ya, onların gölgelendirdiği yerde buğday yetişmiyor ki derdi. Madame de Renal yazlığa gidince sanki evvelce hiç görmediği bir manzara ile karşılaşır gibi oluyordu. O kadar hayran oluyordu ki içi içine sığmıyor, bazen taşıyordu. Kalbindeki duygu ona yaşama zevki sunuyor, zekasını ve iradesini güçlendiriyordu. Vergi'ye geldiklerinin daha ertesi günü, kocası belediye işleri yüzünden kente döndüğünden Madame de Renal kendi hesabına birkaç işçi çağırttı. Julien ona yemiş bahçesinde büyük ceviz ağaçları altında kumlu bir yol yapılacak olursa, sabahları çocukların erkenden ayakkabıları çiğle ıslanmaksızın gezinebileceklerini söylemişti. Bu düşünce daha Julien'in aklına geleli 24 saat olmadan gerçekleştirilmeye başlandı. Madame de Renal bütün gün Julien'le beraber neşeli neşeli işçilerin başında durdu. Verrier belediye başkanı kentten dönüp yolun bitmiş olduğunu görünce hayret etti. Madame de Renal de kocasını görünce şaşırdı çünkü onun varlığını tamamıyla unutmuştu. Monsieur de Renal 2 ay boyunca kendisine danışılmadan böyle önemli bir tamirat yaptırmaya cesaret etmelerini öfkeyle karşıladı. Bununla birlikte bu işin kendi kesesine batlamadığını, masrafı karısının ödediğini öğrenince biraz rahatladı. Madame de Renal günlerini çocuklarıyla bahçede koşmak ve kelebek kovalamakla geçiriyordu. Açık renkte bezden yaptıkları torbalarla zavallı lepidopterleri yakalıyorlardı. Kelebeklere verilen bu acayip adı Madame de Renal Julien'den öğrenmişti. Çünkü Besançon'dan Monsieur Godard'ın Fransa'da yetişen kelebeklerin tarihi adlı güzel eserini Madame de Renal getirmişti. Dipnot: Fransızca metinde kitabın adı yoktur, ben ilave ettim. Jean-Baptiste Godard, 1775-1823 bu eserini bitirememiştir. Julien ona bu böceklerin garip yaşayışlarını anlatıyordu. Dipnot: Orijinal metinde zavallı, pauvre sıfatı yoktur. Yazar sonradan ilave etmiştir. Burada zavallı böceklerinde diyebiliriz. Kelebekleri acımadan iğneleyerek koydukları camlı kutuyu da yapan Julien'di. Nihayet Madame de Renal ile Julien arasında konuşmak için bir konu çıkmış oldu ve genç adam sessizlik anlarının verdiği o müthiş işkenceden kurtuldu. Gerçi her zaman çok masum şeylerden konuşuyorlardı ama durmadan ve büyük bir ilgiyle. Bu hareketli, dolu ve neşeli yaşayış, işi başından aşan Matmazel Eliza'dan başka herkesin hoşuna gidiyordu. Eliza, bizim hanım karnavalda Verrières'de baloya giderken bile giyinmesine bu kadar çok özen göstermezdi. Şimdi ise günde 2-3 kez elbise değiştiriyor diyordu. Hiç kimseyi övmek niyetinde olmadığımız için çok güzel bir teni olan Madame de Renal'in kollarını ve göğsünü meydanda bırakacak roplar diktirdiğini hiç de saklayacak değiliz. Vücudu fevkalade güzel olduğu için bu biçimde giyinmek ona pek yaraşıyordu. Vergi'ye yemeğe gelen Verrier'li ahbapları ona, "Bu kadar gençleştiğiniz hiç olmamıştı," diyorlardı. Bu konuşma biçimi o bölgeye özgü bir şeydir. İçimizden pek azının inanacağı bir şey varsa o da Madame de Renal'in süsüne bu denli özen gösterişinde dolaysız bir niyetin olmadığıdır. Bundan sadece hoşlanıyordu. Çocuklarla ve Julien'le beraber kelebek avlamadığı zamanlarda Eliza ile birlikte rob dikmekle vakit geçiriyordu. Verrier'e yalnız bir kez gitti, o da Mülhouse'dan getirilen yeni yazlık elbiselerden satın almak için. Dönüşte onu Vergi'ye akrabalarından genç bir kadın getirdi. Madame de Renal evlendiğinden beri vaktiyle Sacré-Cœur Manastırı'nda arkadaşı olan Madame Derville'le farkında olmadan eskisinden daha samimi dostu olmuştu. Madame Derville kuzeninin çılgınca bulduğu düşüncelerine çok gülerdi. "Yalnız olsam doğrusu böyle şeyler hiç aklıma gelmez," derdi. Paris'te olsaydı boşboğazlık denilebilecek olan bu düşüncelerden Madame de Renal, kocasının yanında olduğu zamanlar sanki bir budalalık yapmış gibi utanırdı. Fakat Madame Derville'in bulunuşu ona cesaret veriyordu. Ona düşüncelerini önce sıkılarak anlatırdı. Bu iki kadın baş başa kaldıkları zaman Madame de Renal'in kafası daha çok işlemeye başlar ve sabahtan öğleye kadar yalnız geçirdikleri saatler adeta birer dakika gibi gelip geçerek bu iki arkadaşı neşelendirirdi. Aklı başında bir kadın olan Madame Derville, bu defaki gelişinde kuzenini her zamankinden çok daha az neşeli fakat daha mutlu buldu. Julien de yazlığa geldiğinden beri gerçekten çocuklaşmıştı. Kelebeklerin peşinden koşmaktan öğrencileri kadar zevk duyuyordu. Bir hayli zaman kendi kendisini zorladıktan ve ustaca siyaset kullandıktan sonra dünyanın en güzel dağları ortasında, yalnız insanların gözlerinden uzak ve ne Madame de Renal'den ne de kocasından korkarak kendisini bir içgüdüyle o yaşta çok güçlü olan yaşama zevkine kaptırmıştı. Dipnot: Stendhal dağları, daha doğrusu doğayı çok severdi. Vie de Henri Brüller adlı eserinde, "Çamurdan, dağlardan yoksun olmak bana son derece hüzün veriyordu," diyor. Cilt 1, sayfa 188. Madame Derville gelir gelmez, Julien onu sanki eski bir dostuymuş gibi benimsedi. Onu hemen ceviz ağaçlarının altında yeni açılan yolun ucuna kadar götürerek oradan görünen manzarayı gösterdi. Gerçekten bu manzara İsviçre'nin ve İtalya göllerinin manzaralarından üstün değilse de aşağı kalmaz. Oradan birkaç adım ötede başlayan dik yamacı tırmanacak olursak, iki tarafında büyük uçurumlar bulunan ve dereye kadar meşe ağaçları arasında uzanan bir noktaya varırız. İşte Julien artık mutlu, serbest, hatta bundan da fazla bir şey olarak evin egemeni durumundaydı. İki kadını bu yalçın, dik kayalıkların tepesine götürüyor, bu yüce manzaraları hayran hayran seyretmelerinden büyük bir zevk duyuyordu. Madame Derville, "Bu manzara benim için Mozart'ın müziği gibi bir şey," diyordu. Dipnot: Stendhal, Vie de Henri Brüller adlı eserinde insan ruhunu bir kemana, doğanın güzel manzaralarını da bu ruhta titreşimler yapan bir yaya benzetiyor. Cilt 1, sayfa 29. Kardeşlerinin kıskançlığı, babasının zulmü ve huysuzluğu yüzünden Julien, Verrier çevresindeki manzaraların zevkine varamamıştı. Vergi'de bu acı anılardan eser yoktu. Ömründe ilk kez olarak etrafında düşman görmüyordu. Dipnot: Aynı şeyleri yazar bizzat gençliğinde duymuştur. Yukarıda adı geçen eserin 110-115. sayfalarında bu duyguların benzeri vardır. Monsieur de Renal kente indikçe, ki sık sık iniyordu, Julien de okumaya cesaret ediyordu. Bir süre sonra geceleri ışığı eskisi gibi yan yatırılmış bir saksıda saklayarak okuyacağı yerde artık rahat rahat okuyordu. Kitabını, hayatta biricik kılavuzu ve heyecanlarının kaynağı olan kitabını alarak Gündüzleri çocukların ders saatleri arasında o kayalıklara gidiyordu. Kendinden geçerek okuduğu bu kitap ona umutsuz anlarında mutluluk ve teselli veriyordu. Julien kendi yaşındaki herhangi bir gencin çoktan beri öğrenmiş olması gereken bazı şeyleri, Napolyon'un kadınlar hakkında söylediği bir takım sözlerden, imparatorluğu zamanında çok okunan romanların değeri üzerine yapılan tartışmalardan öğrendi. Büyük sıcaklar bastırmıştı. Akşamları evden birkaç adım ötede bulunan kocaman bir ıhlamur ağacının altında geçirmek yavaş yavaş bir alışkanlık haline geldi. Ortalık zifiri karanlıktı. Bir akşam Julien heyecanlı heyecanlı hareketler yaparak konuşurken genç kadınların karşısında güzel söz söylemek zevkini doya doya tadıyordu. Böyle jestler yaparak konuştuğu sırada Julien'in eli birdenbire Madame de Renal'in bahçelere konan renkli sandalyelerden birine yaslanan eline değiverdi. Madame de Renal elini hemen çekti fakat Julien dokunduğu zaman bu elin böyle çekilmemesini sağlamanın kendisi için bir görev olduğunu düşündü. Başarılacak bir görevi olduğunu, başaramadığı takdirde gülünç bir duruma düşeceğini ya da aşağılık duygusuna kapılacağını düşünmek o anda tüm zevkini kaçırdı. Dipnot: onurunu kurtarmak için herhangi bir görevi başarmak, fedakarlığa katlanmak kuramı Stendhal'in en çok değer verdiği şeylerden biriydi. 9. Bölüm. Kırda bir akşam. Monsieur Guérin'in Didon'u hoş bir taslak. Dipnot: Didon, diğer adı Elisa'dır. Tir hükümdarı Belus'un kızı ve Pigmalion'un kız kardeşi. Kocası Sişe, kardeşi tarafından öldürüldükten sonra bütün servetini alarak gider ve Kartaca kentini kurar. Virgilius bu konuyu ele alarak bir destan yaratmıştır. Gemileriyle Kartaca'ya sığınan Emeas, kendini Kraliçe Didon'a sevdirir ve Truva Savaşı'nın sonunu hikaye eder. Evlenirler fakat Eneas tanrıların emriyle oradan uzaklaşır. Bunun üzerine Didon kalbine bir hançer saplayarak kendisini öldürür. Bu konuyu birkaç sanatçı ve şair ele almıştır. Strombeck. Dipnot: Stendhal, Brunswick kentinde oturduğu sıralarda bu yazarla arkadaş olmuştur. Ertesi sabah Madame de Renal ile karşılaştığı zaman Julien'in bakışlarında bir acayiplik vardı. Onu sanki çarpışması gerekecek olan bir düşman gibi süzüyordu. Gecekinden bambaşka olan bu bakışlar Madame de Renal'in aklını başından aldı. Ona bu kadar iyi muamele etsin de o yine böyle surat etsin. Gözlerini onun gözlerinden bir türlü ayıramıyordu. Madame Derville'in evde bulunması Julien'e çok konuşmak zorunluluğundan kurtulup zihnini kurcalayan şeylerle daha fazla ilgilenmek olanağını verdi. O gün sabahtan akşama kadar gökten ilham almış olan ve ruhuna güç veren kitabı okumaktan başka bir şey yapmadı. Çocukların derslerini çok kısalttı. Sonra Madame de Renal'le tekrar karşılaşması onu yine galip gelmek için çareler araştırmaya yöneltti. O akşam Madame de Renal'in elini onun avucunda mutlaka bırakması gerektiğine karar verdi. Güneş ufka doğru alçalıp da kesin anı yaklaştırdıkça Julien'in yüreği acayip bir şekilde çarpmaya başladı. Hava iyice karardı. Gecenin zifiri karanlık olacağını görünce göğsünün üstünden büyük bir ağırlığın kalktığını hissederek rahatladı. Çok sıcak bir rüzgarın sürüklediği kocaman bulutlarla kaplı gökyüzü sanki bir fırtınanın kopacağını haber veriyordu. Madame de Renal ile arkadaşı geç vakte kadar gezindiler. O akşam her iki kadının da yaptığı her şey Julien'e biraz tuhaf geliyordu. Bazı duyguların insanlarda sevişmek arzusunu arttırdığı akşamın bu saatinden büyük bir zevk duyuyordu. Nihayet oturdular. Madame de Renal, Julien ile arkadaşı arasında yer aldı. Aklı fikri birazdan girişeceği harekette olduğundan söyleyecek bir şey bulamıyordu. Konuşmaları tatsız bir hal almıştı. Julien kendi kendine, "Yapacağım ilk düelloda da yoksa böyle korkak davranarak acınacak bir duruma mı düşeceğim?" dedi. Zira başkalarından o kadar çok kuşkulanıyor, kendisine o kadar güvenemiyordu ki, ruhunun ne durumda olduğunu görmemesine olanak yoktu. Bu öldürücü heyecanın pençesinde kıvranmaktansa, her türlü tehlikeye göğüs germeyi yeğe tutardı. Kaç kez Madame de Renal'in evde bir işi çıkıp da gitmesini düşündü. Julien'in o anda kendini tutmak için harcadığı çaba o kadar yoğundu ki, sesinin heyecana kapılarak değişmemesine imkan yoktu. Çok geçmeden Madame de Renal'in sesi iyice değişti. Fakat Julien bunun farkında olmadı. Kafasına koyduğu işi başarmak isteğiyle sıkılganlık arasında cereyan eden bu savaş o kadar müthişti ki, genç adam kendisinden başka herhangi bir şeyle ilgilenecek durumda değildi. Şatonun kulesindeki saat ona çeyrek kalayı çalmış, fakat Julien hala bir şeye cesaret edememişti. Yüreksizliğine fena halde kızarak, ''Ya saat tam onu çaldığı zaman sabahtan beri tasarladığım şeyi yapacağım ya da odama çıkıp beynime bir kurşun sıkacağım.'' dedi. Dipnot, Stendhal kahramanlarını çoğu kez bu gibi zor durumlara sokar ve verdikleri kararların arifesinde bu gibi şartlar koşar. Bunu yazar kendi yaşamında da uygulamıştır. Son bir bekleyiş ve heyecan anından, duyduğu heyecanın etkisiyle kendinden geçtiği bir andan sonra nihayet başının üstündeki saatin çanı onu çalmaya başladı. Bu uğursuz saatin her vuruşu onun bağrında yankılar yapıyor ve sanki vücudu da beraber harekete geliyordu. Nihayet saat onu bildiren vuruşun sesi henüz kaybolmamıştı ki elini uzattı ve Madame de Renal'in elini yakaladı. Fakat kadın derhal çekti. Julien ne yaptığının pek farkında olmadan bu eli tekrar yakaladı. Her ne kadar kendisi de heyecan içindeyse de tuttuğu elin buz kesilmiş olması dikkatini çekti. Bu eli sinirli hareketler yapan avucunda kuvvetle sıkıyordu. Kadın elini çekmek için son bir çaba harcadıysa da en sonunda bu el Julien'in avucu içinde kaldı. Ruhu mutlulukla doldu. Fakat bu mutluluk Madame de Renal'i sevdiğinden değil, korkunç bir acıdan kurtulduğundan ileri geliyordu. Madame Derville bir şey sezmesin diye bir şeyler konuşmak gerektiğini düşündü. Sesi artık biraz önceki gibi heyecandan titremiyor, gürlüyordu. Oysa Madame de Renal'in sesinde öylesine bir heyecan seziliyordu ki, arkadaşı onun hastalandığını zannederek eve gitmeyi teklif etti. Julien tehlikeyi sezdi ve şayet Madame de Renal eve dönecek olursa ben yine sabahtan beri içinde kıvrandığım acıklı duruma düşerim diye düşündü. Bu eli henüz pek az tuttum, bununla bir iş başarmış sayılmam. Madame Derville eve gitmek teklifini tekrarladığı sırada Julien, Madame de Renal'in artık iyice koyuverdiği elini o kadar kuvvetli sıktı ki, ayağa kalkmak üzere olan kadın oturdu ve bitkin bir sesle, ''Doğrusu kendimi pek iyi hissetmiyorum ama açık hava bana çok iyi geliyor.'' dedi. Bu kelimeler Julien'in o anda son haddine varan mutluluğunu büsbütün arttırdı. Bundan sonra konuşmaya başladı, mutluluğunu belli etmemek için bir takım tavırlar takınmak gerektiğini unuttu ve kendisini dinleyen iki kadına erkeklerin en sevimlisi gibi göründü. Mamafi birdenbire başlayan bu güzel konuşmada da biraz cesaretsizlik yok değildi. Çünkü Madame Derville'in fırtınanın yaklaştığını haber veren rüzgardan rahatsız olarak eve dönüp onu Madame de Renal'le baş başa bırakmasından korkuyordu. İnsanların harekete geçmek için ihtiyaçları olan kör cesareti rastlantı sonucu göstermişti. Fakat Madame de Renal'e en basit bir kelimeyi söyleyecek halde olmadığını hissediyordu. Onun yapacağı sitemler ne kadar hafif olursa olsun, yenik düşmeye ve biraz önce kazandığı zaferi kaybetmeye mahkum olmuştu. Çok şükür ki o akşam onu her zaman bir çocuk gibi beceriksiz ve konuşmasını pek hoş bulmayan Madame Derville, dokunaklı ve yapmacık sözlerinden nasılsa hoşlandı. Eli Julien'in elinde olan Madame de Renal'e gelince hiçbir şey düşünemiyordu. Kendini hayatın akışına kaptırıvermişti. Efsaneye göre Charles Le Temeraire'in kendi eliyle dikmiş olduğu bu büyük ıhlamur ağacının altında geçirilen saatler Madame de Renal için bir mutluluk devresi oldu. Dipnot: Charles de Temeraire 1433-1477 Burgonya'nın en son dükası. Cesareti ve pervasızlığıyla olduğu kadar sanat ve edebiyata olan ilgisiyle de tanınmıştı. Ağacın sık yaprakları arasında rüzgarın inildemesini ve en aşağıdaki yaprakları tek tük düşmeye başlayan yağmur damlalarının çıkardığı sesleri büyük bir zevkle dinliyordu. Madame de Renal, rüzgarın ayaklarının dibine devirdiği bir vazoyu kaldırmak üzere, Madame Derville yardım etmek için yerinden kalkarken elini çekmek zorunda kaldıysa da, yerine tekrar oturur oturmaz hemen hemen doğal bir davranışla ve sanki önceden aralarında kararlaştırılmış gibi elini yine Julien'e uzattı. Saat gecenin 12'sini çalalı hayli vakit geçmiş, artık bahçeden eve gitmek zamanı gelmişti. Ayrıldılar. Aşkın verdiği mutlulukla coşan Madame de Renal bu işlerde o kadar tecrübesizdi ki yaptığı hareketten dolayı kendi kendisine hemen hemen hiçbir suçlamada bulunmadı. Mutluluktan gözüne uyku girmiyordu. Oysa ruhundaki sıkılganlıkla gurur arasında sabahtan beri devam eden mücadele yüzünden bitkin bir hale gelen Julien deliksiz bir uykuya daldı. Ertesi sabah kendisini saat 5'te uyandırdılar. Madame de Renal'i hemen hemen düşünmedi bile. Kadıncağız bunu bilseydi kim bilir ne kadar üzülürdü. Julien görevini yapmıştı, hem de kahramanca bir görev. Bu duygunun verdiği memnunlukla içi içine sığmayarak odasına kapanıp kapıyı kilitledi ve yepyeni bir zevkle kahramanının maceralarını anlatan kitabı okumaya başladı. Dipnot, yani Napolyon'un. Şatonun kampanası öğle yemeğini haber verdiği zaman Julien büyük ordunun savaş duyurularını okumaya dalmış, geceki başarılarını unutmuştu. Dipnot, Le Grand Arme, büyük ordu, Napolyon ordularının tümüne birden verilen addır. Salona inerken içinden şu kadına kendisini sevdiğimi bildirmeliyim dedi. Madame de Renal'den beklediği o şehvet dolu bakışların yerine kocasının asık suratıyla karşılaştı. Verrières'den döneli 2 saat olan belediye başkanı, öğretmenin öğleye kadar çocuklarla ilgilenmediğine ne kadar kızdığını belli etti. Bu somurtkan ve kızgınlığını belli etmek hakkını kendinde bulan bu şımarık adamdan daha çirkin bir yaratık olamazdı. Kocasının söylediği her acı söz Madame de Renal'in kalbine bir bıçak gibi saplanıyordu. Julien'e gelince kendinden o kadar geçmiş, saatlerden beri okuduğu büyük şeylerle belleği o kadar meşgul bir haldeydi ki belediye başkanının kaba sözlerine kulak vermedi bile. Nihayet sert bir biçimde hastaydım dedi. Bu yanıttaki sesin tonu Verrières belediye başkanından çok daha az alıngan bir adamı bile kandırmaya yeterdi. Monsieur de Renal ona kendisini derhal kovmakla karşılık vermeyi düşündüyse de acele işe şeytan karışır atasözünü hatırlayarak kendisine hakim oldu. Biraz sonra kendi kendine, bu sersem delikanlı benim evime geldiğinden beri meşhur oldu. Eğer onu kovacak olursam, Valeno pekala evine öğretmen olarak alabilir. Ya da Julien bizim Eliza ile evlenebilir. Her ne olursa olsun iki şekilde de buradan kovulmak ona vız gelir dedi.